İkinci kaset, birinci yüz, sayfa 61. Ne gerek vardı her mevsim yeni bir kokuya? Ne yararı vardı bunun? Alıcılar eskiden hoşnuttu belki. 10 yılda bir azıcık değiştirilen menekşe sularından, sade çiçek buketlerinden. Binlerce yıl günlükle, mürle, birkaç merhem, birkaç yağ, kurutulmuş baharlı otlarla yetinmişti insanlar. Hatta imbikle balonla damıtmayı, otların, çiçeklerin, odunların içindeki koku veren ilkeyi, buharlaşma olayından yararlanarak uçucu yağlar biçiminde çekip almayı, onu tohumlardan, çekirdeklerden, meyve kabuklarından, meşe ağacından yapılma sıkacaklarla ezip çıkarmayı ya da çiçek taç yapraklarından özenle süzülmüş yağlara aktarmayı öğrendiklerinde bile kokuların sayısı sınırlı kalmıştı. O zamanlar Pelisiye gibi bir garabet söz konusu olamazdı. Çünkü o zamanlar en sade bir pomadın yapımı için bile onun gibi bir sirkeci parçasının düşlerinde göremeyeceği yetenekler gerekliydi. Damıtmayı bilmek yetmezdi. Bundan başka hem merhemci olmak gerekirdi, hem eczacı, hem simyacı, hem kabazanaatçı, hem tüccar, hem hümanist, hem bahçıvan. Koyunun böbrek yağını taze sığır yağından, Victoria menekşesini parmadan gelenden ayırabilmek gerekirdi. Latince bilmeliydi insan. Gün çiçeğinin ne zaman toplanacağını, ıtırın ne zaman açtığını, yasemin çiçeklerinin güneş doğunca kokularını kaybettiğini bilmeliydi. Böyle şeylerden belli ki hiçbir şey anladığı yoktu o polisiyenin. Belki Paris'ten dışarı hiç çıkmamış, çiçek açmış yasemini daha ömründe görmemişti. Nerede kaldı 100 bin yasemin çiçeğinden sıkıp sıkıp küçücük bir parça kontrat ya da bir damla esans absolü çıkarmak için gereken o devasa çabalamadan en ufak bir haberi olsun. Belki de Yasemin'in adına bildiği tek şey, karıştıra karıştıra moda parfümlerini yapmakta kullandığı bir sürü küçük şişenin arasında, kasasında duran o yoğun, koyu kahverengi sıvıydı. Hayır, bu Pelisiye züppesi gibi biri, o güzel, o eski zanaatın zanaat olduğu devirlerde ben varım diyemezdi. Bunun için gereken ne varsa eksikti onda. Kişilik, kültür, yetingenlik ve lonca disiplinine saygı duygusu. Parfüm alanındaki başarılarını sadece ve sadece bundan 200 yıl önce dahi Mauritius Frangipani'nin, ayrıca o da İtalyan'dı, yaptığı bir keşfe, koku maddelerinin alkolde eriyebileceği keşfine borçluydu. Frangipani koku tozlarını alkole katarak içlerindeki kokuyu uçucu bir sıvıya aktarmakla kokuyu maddenin kalıbından kurtarmış, onu ruha dönüştürmüş, gerçek koku olan kokuyu bulmuş, kısacası parfümü yaratmış oluyordu. Ne büyük bir başarıydı bu, çığır açan bir gelişme. Gerçekten insanlık tarihinde ancak Asurluların yazıyı bulması, Öklit geometrisinin doğuşu, Platon'un ideaları ve Yunanların üzümü şaraba dönüştürmesi çapındaki en büyük zenginleşmelerle karşılaştırılabilecek bir şey. Prometheus'un eylemi cinsinden bir eylem. Ne var ki bütün deha ürünleri nasıl yalnızca ışık saçmıyor, gölgede yapıyor, insanlara yarar yanında eziyet ve sefalet de getiriyorsa, Frangipani'nin görkemli buluşu da ne yazık ki kötü sonuçlar da doğurmuştu. Çünkü insanların çiçeklerdeki, otlardaki, odunlardaki, reçinelerdeki ve hayvan salgılarındaki ruhu tentüler halinde egemenlikleri altına alıp şişeciklere doldurmayı öğrenmeleriyle parfüm yapma sanatı az sayıdaki her zanaattan anlayan üstadın elinden kaymış, burnu az, çok, hassas her şarlatanın at koşturabileceği bir alan olmuştu. Örneğin işte şu Pelisiye olacak kokarca. Elindeki şişeciklerin o mucizevi içeriğinin nasıl oluştuğuna kafa yormadan burnunun keyfine gidebiliyor, aklına estiği gibi ya da müşteri kesiminin dilediğince karıştırıyor da karıştırıyordu. Kesin bu Pelisiye piçi daha şimdiden ömrünün 35. yılında onun, Badin'in 3 kuşaklı sıkı ve azimli çalışması sonunda biriktirebildiğinden büyük bir servete sahipti. Üstelik bu servet günden güne artıyordu. Badin'in ki günden güne azalırken, hiç olabilir miydi canım böyle bir şey? Tanınmış bir zanaatçı, sayılan bir komersant, ayakta durabilme savaşını vermek zorunda kalsın. Böyle bir şey ancak birkaç 10 yıldan beri görülüyordu. Her yerde ve her alanda, ticarette, ilişkilerde ve bilimlerde bu hummalı yenilik düşkünlüğü, bu sınır tanımaz eylem ateşi, bu deneme hırsı, bu büyüklük budalalığı çıkalı beri. Ya da bu hız çılgınlığı. Neye gerekliydi her yanda ortalığı kazıp kazıp yaptıkları bir sürü yeni yol, o yeni köprüler? Neye? Lyon'a bir haftada gidebilmek bir üstünlük müydü? Kim istiyordu ki bunu? Kime yararı dokunuyordu? Ya da Atlantik'i geçmek, bir ayda soluğu Amerika'da almak sanki binlerce yıl bu kıta olmadan pekala yaşanmamıştı. Ne işi vardı uygar insanın Kızılderililerin ormanında ya da zencilerin arasında? Laponya'ya bile gidiyorlardı. Burası kuzeydeydi. Öncesiz ve sonrasız buzların egemen olduğu, çiğ balık yiyen yabanilerin yaşadığı kuzeyde. Bir de yeni bir kıta keşfetmeye kalkışıyorlardı. Her neresiyse Güney Denizi diye bir yerlerde. Ama ne içindi bu çılgınlık? Ötekilerden geri kalmamak için, İspanyollardan, şu Allah'ın belası İngilizlerden, küstah Hollandalılardan, hepsiyle boy ölçüşmek gerekiyordu. Hangi güç yeterdi buna? Bir savaş gemisinin pahası 300 bin livre ederdi. Batmasıysa 5 dakika sürmezdi. Tek bir top ateşine bakardı. Gitti mi gider, yok olurdu. Ödediğimiz vergilerle birlikte. Yenilerde Maliye Bakanı bütün gelirlerin onda bir parçasını ister olmuştu. Yıkımdı bu. İnsan bu onda biri ödemese de yıkımdı. Çünkü bütün zihniyet bozuktu. İnsanın felaketi sessizce odasında, ait olduğu yer olan odasında oturmak istememesinden gelir, der Pascal. Ama Pascal büyük adamdı. Düşün alanının bir frangipanisi, aslında bakılırsa bir zanaatçı, zanaatçı olduğu için de bugün modası geçmiş biri. Şimdi millet Hugnoların ya da İngilizlerin yazdığı kışkırtıcı kitapları okuyor. Bir de her bir şeyin tartışma konusu yapıldığı makaleler ya da Sezuman'a dev bilim kitapları yazıyorlar. Şimdiye kadar her bilinen yanlışmış, birdenbire bambaşka olmalıymış her şey. Şimdi bir bardak suda eskiden görülmeyen küçücük hayvancıklar yüzüyormuş. Frenge artık Tanrı'nın cezası olmaktan çıkmış, basbayağı bir hastalık sayılmalıymış. Tanrı, eğer Tanrı diye bir şey var iseymiş, dünyayı 7 günde değil, milyonlarca yılda yaratmışmış. Vahşiler de bizim gibi insanmış. Çocuklarımızı yanlış eğitiyormuşuz. Dünyaysa şimdiye kadar olduğu gibi yuvarlak değilmiş de, tepesiyle dibi karpuz gibi basıkmış. Sanki önemli miydi bu da şimdi? Her alanda sorular soruluyor, kurcalanıyor, araştırılıyor, her şeye burun sokuluyor, hababam denemeler yapılıyor. Neyin ne olduğunu ve nasıl olduğunu söylemek yetmiyor artık. Bir de her şeyi kanıtlamak gerekiyor. En iyisi tanıklar getirip, sayılar gösterip, bir takım gülünç deneyler yapıp kanıtlamak. Bu Diderot'lar, D'Alembert'ler, Voltaire'ler, Rousseau'lar ve her neyse adları, işte o yazıcı uşakları, hatta ruhban sınıfından olanlar bile var işlerinde ve soylu baylar var. Kendi berbat huzursuzluklarını, kendi doyumsuzluklarından duydukları tadı, dünyada hiçbir nimette yetinemeyişlerinin verdiği zevki, kısacası kafalarındaki uçsuz bucaksız kargaşayı bütün topluma yaymayı gerçekten başardılar. İnsan nereye baksa bir telaştır gidiyordu. Kitap okuyordu insanlar. Hatta kadınlar bile. Rahipler kahvelerde pinekliyordu. Polis tutup da bu hergelilerin ileri gelenlerinden birini hapse tıkınca basıyordu yayımcılar yaygarayı. Krala dilekçeler veriyorlardı. En soylu baylar bayanlar araya giriyor. Adamı birkaç hafta sonra serbest bıraktırıyorlar ya da yurt dışına gitmesine izin çıkarıyorlardı. O da gidip muzır neşriyatını korkusuzca oradan sürdürüyordu. Salonlarda artık yalnız kuyruklu yıldız yörüngeleriyle keşif gezileri, kaldıraç ilkesiyle Newton üzerine kanal yapımı, kan dolaşımı, yerkürenin çapı üzerine konuşuluyordu. Kral bile izlemişti bu yeni moda saçmalıklardan birini. Elektrik diye bir çeşit yapay fırtınaydı bu. Bütün saray halkının gözü önünde adamın biri bir şişeyi ovuşturmuştu ve kıvılcım çıkmıştı. Ve majesteleri söylenene bakılırsa çok etkilendiğini belli etmişti. Aklı sığar mıydı? Kralın büyük, büyük babası, o gerçekten büyük adam olan, hükümdarlığı sırasında uzun yıllar yaşamış olma mutluluğunu, Badin'in hala şükranla andığı Louis. Gözlerinin önünde böyle gülünç bir gösteri yapılmasına hiç katlanır mıydı? Ama yeni zamanın ruhu buydu işte ve kötü gelecekti sonu. Çünkü insanlar utanmadan ve en küstah şekilde Tanrı'nın kilisesine verdiği yetkiye kuşkuyla bakarken aynı derecede Tanrı dileği olan monarşiden ve kralın kutsal kişiliğinden bunlar isteğinin içinden zevkine göre istediğini seçebileceği bir dizi yönetim biçimi içinde iki değişken makamdan başka bir şey değilmiş gibi söz ederler ve iş sonunda o noktaya kadar gelmişti, iyice ileri gidip Tanrı'nın kendisini, her şeye kadir Yaradan'ın bizzat şahsını olmasa da olur gibi gösterip kemali ciddiyetle dünyada düzenin, ahlakın ve mutluluğun, o olmadan da sırf insanoğlunun kendi içinde doğuştan var olan töreciliği ve aklı sayesinde gerçekleşebileceğini ileri sürerlerken. Aa, aman Tanrım, aman, hal böyleyken her şeyin tepetaklak olmasına, törelerin bozulmasına, insanlığın o, varlığının yasladığının cezasını üstüne çektiğine de çok şaşmamak gerekirdi aslında. Kötü gelecekti sonu. 1681'deki alay edip seçtikleri, bir yığın yıldızdan başka bir şey olmadığını söyledikleri o büyük kuyruklu yıldız, o işte Tanrı'nın uyarmak için gönderdiği bir alametti. Çünkü önceden haber vermişti. Şimdi belli oluyordu işte. Bu yüzyılın bir çözülme, bir bozulma yüzyılı, felsefi ve politik ve dini bakımdan insanlığın kendi eliyle yaratıp günün birinde kendi batacağı bir bataklık içinde bundan böyle ancak şu Pelisia gibi cart renkli, pis kokulu bataklık çiçeklerinin gelişeceği bir çağ olacağını. Pencerede duruyordu ihtiyar Badini, durup nefret dolu bakışlarla dışarıya, alçalmış güneşin altındaki ırmağa bakıyordu. Altında mavnalar beliriyor, yavaş yavaş batıya, Pont Neuf'e, Louvre galerilerinin önündeki limana doğru kayarak ilerliyorlardı. Akıntıya karşı sırıklara, küreklere abanan olmazdı burada. Yukarı gidenler ırmağın adanın ötesindeki kolundan çıkarlardı. Bu yanda her şeyi boş gemiler, dolu gemiler, kayıklar, yayvan balıkçı sandalları, kirli kahverengi su, altın köpüklü su, her şey akıp gidiyordu yavaş yavaş, geniş ve önüne geçilmez biçimde. ve baldini dimdik aşığı evin duvarının dibine baktığında sanki akıp giden su köprünün temelini içine emiyormuş gibi geliyor, başı dönüyordu. Hata etmişti köprünün üstündeki evi almakla. Hem de batı yakasında bir ev almakla katmerli hata etmişti. İşte şimdi gözlerinin önünde hep bu kaçıp giden ırmak vardı. Sanki kendisiydi, eviydi, 10 yıl boyunca bir araya getirdiği servetiydi ırmakla akıp giden. Bu güçlü akışa karşı koyamayacak kadar yaşlı, zayıf hissediyordu kendini. Bazen sol kıyıda bir işi olunca Sorbon çevresindeki mahallede ya da Saint-Sulpice'de orada önce adayı sonra Pont-Saint-Michel'i geçmek yerine yolu uzatıp Pont-Neuf'ten geçerdi. Çünkü bina yapılmamıştı bu köprünün üstüne. O zaman doğu tarafındaki korkuluğun önünde durur, hiç olmazsa bir kez her şeyin kendisine doğru aktığını görmek için akıntının geldiği yöne bakardı. O zaman birkaç anlığına yaşamının gidişinin tersine döndüğü, işlerinin geliştiği, ailesinin büyüdüğü, kadınların ona koştuğu ve benliğinin eriyip gitmek yerine habire güçlendiği düşlerine dalardı. Ama sonra bakışlarını birazcık kaldırınca birkaç yüz metre uzakta, Pontchâns üzerinde dar, çelimsiz ve upuzun kendi evini, birinci kattaki çalışma odasının penceresini, orada kendisini pencerede dururken görür, dışarıya ırmağa bakarken şimdiki gibi akıp uzaklaşan suyu seyrederken görürdü. Böylece o güzel hayal uçup gitmiş olur, Pont-Neuf üzerinde duran badini, eskisinden de yılgın, şimdiki gibi yüzünü ırmaktan çevirdiği şu andaki yılgınlığı içinde gidip masasına otururdu. 12. Önünde içinde Pelissier'in parfümü olan flakon duruyordu. Gün ışığından koyu altın sarısı bir pırıltı yayılıyordu sıvıdan. En küçük bir bulanıklık bile yoktu. Ne kadar masum bir görünüşü vardı. Açık çay gibi. Öte yandan 5'te 4 alkolün yanı sıra 5'te 1 oranında bütün şehri heyecanlara salabilen gizemli bir karışım içeriyordu. Bu karışım ise gene 3 ya da 30 maddeden olabilirdi ve bu maddelerden her birinin payı akla gelebilecek sayısız hacim orantısından yalnız belli biri kadardı. Parfümün ruhu bu karışımdı tabii. Bu buz gibi soğuk iş adamı Pelissier'in yaptığı bir parfümde ruhtan söz edilebilirse ve şimdi yapılacak iş yapısını ortaya çıkarmaktı. Baldini özenle burnunu sildi. Sonra penceredeki jalüziyi biraz indirdi. Çünkü doğrudan gelen güneş ışığı koku veren her maddeye ve kokunun yoğunlaştığı her eriğiye zararlıydı. Yazı masasının çekmecesinden temiz beyaz dantelli bir mendil çıkarıp açtı. Sonra flakonun tıpasını hafifçe çevirerek çıkardı. Bu arada başını iyice geriye atmış, burun deliklerini sıkı sıkı kapalı tutuyordu. Çünkü çişeden, çarçabuk, doğrudan doğruya bir koku izlenimi kapıvermeyi Allah korusun istemiyordu. Parfüm havalandıktan, kokusunu geliştirdikten sonra koklanmalıydı. Yoğun biçimiyle asla. Mendile birkaç damla damlattı, sonra alkolünü kovalamak için havada salladı mendili, ardından burnuna tuttu. Kısacık, sert 3 solukla kokuyu bir tozmuşçasına içine çekti, sonra gene hemen dışarı üfledi, yelpazelenerek aldığı havayı tazeledi, 3 vuruşlu koklamayı yineledi, en sonunda da derin mi derin bir soluk alıp havayı yavaş yavaş tutarak sanki uzun yayvan bir merdivenden aşağı kaydırıyormuş gibi bıraktı. Mendili masaya attı, yıkılırcasına koltuğun arkalığına abandı. Parfüm felaket iyiydi. Bu rezil Pelissier işinin ustasıydı ne yazık ki. Çekirdekten yetişmiş olmasa da akıl mı erer Allah'ın işine? Ustaydı işte. Keşke Badin'in yaratısı olsaydı bu parfüm. Amor ile Sake'nin içinde bayağılıktan iz bile yoktu. Kesin biçimde klasik, batmayan, uyumlu bir kokuydu. Gene de büyüleyici bir yeniliği vardı. Tazeydi ama çarpıp alıcı değil. İç bayıltıcı olmadığı halde bu keli derinliği vardı. Şahane, sürekli, sapalı, koyu kahverengi bir derinliği. Ama bir parça olsun, yüklü ya da cafcaflı değildi. Badini saygıyla ayağa kalkıp mendili bir kere daha burnuna tuttu. Harika, harika diye mırıldanarak aşk gözlülükle koklamaya koyuldu. Neşeli bir kimliği var. Tatlı, hafif, melodi gibi. İnsanın keyfini yerine getiriyor. Daha da neler keyfini yerine getiriyormuş. Dediği gibi mendili öfkeyle yine masanın üstüne fırlattı. Arkasını dönüp sanki coşkusundan utanıyormuş gibi odanın en arka köşesine gitti. Gülünç bir şey. Böyle övgüler düzmek denesi. Melodi gibiymiş, neşeliymiş, harikaymış, keyfini yerine getiriyormuş. Deli saçması, çocukça bir delilik, bir anlık izlenim. Hep o eski hata, tez canlılık meselesi. Kanındaki İtalyanlıktan olsa gerek. Kokladığın sürece karar verme. İlk kural bu. Badini kalın kafalı moruk. Kokluyorsan kokla. Karar vereceksen kokladıktan sonra ver. Amor ile Sake pürüzü olmayan bir parfüm, pekala başarılı sayılabilecek bir ürün. Marifetle derlenip toplanmış bir karışım, bir hüner. Hüner ne demek? Göz bağcılık. Zaten Pelisiye gibi bir adamdan göz bağcılıktan başka hiçbir şey beklenmezdi. Bu alçak herif en alasından ustalıkla insanın gözünü bağlar, yarattığı üstün uyumlu koku duyusunu şaşırtırdı. Koyun postuna klasik koku sanatının kisvesine bürünmüş bir kurt tek sözcükle yetenekli bir mendeburdu. Bu da inancı yerinde bir şarlatan olmaktan beterdi. Ama sen badini, sen kapılmayacaksın bu kokunun aldatışlarına. Sen sadece bir an için bir hünerin, bir el çabukluğunu yaptığı ilk izlenimde şaşkınlaştın. Ama belli mi bakalım, aradan bir saat geçince içindeki en uçucu maddeler gidip orta direği meydana çıkınca nasıl kokacağı? Ya da bu akşam, şimdi burnuna hoş gelen çiçeksi tülün arkasında belli belirsiz kalan ağır, koyu ögeleri, yalnız onlar duyulur olmaya başlayınca. Bekle de gör badini. İkinci kural der ki, parfüm zaman içinde yaşar, gençliği, olgunluğu, yaşlılığı vardır. Ve ancak hayatın üç çağında da aynı hoş biçimde koku veriyorsa başarılı olmuş denebilir. Az mı gördük kendi çalışmalarımızda yaptığımız bir karışımın ilk denemede olağanüstü tazelikte ama kısa zaman sonra çürük meyve koktuğunu, sonunda da geriye kala kala dozunu kaçırdığımız saf zabatın o iğrenç kokusu kalmıştı. Zabata zaten çok dikkat etmeli. Bir damla fazlası felaketlere yol açar. Az yanlış yapılmamıştır bu yüzden. Kim bilir, belki Pelisiye zabatı fazla kaçırmıştır. Belki akşama o iddialı Amorelli esakesinden kala kala bir kedi sidik isintisi kalır. Göreceğiz. Koklayacağız. Nasıl keskin bir balta odun kütüğünü incecik yongalara ayırırsa burnumuz da parfümü en küçük ayrıntısına kadar parçalayacak. O zaman göreceğiz bu sözüm ona büyülü kokunun bildiğimiz sıradan bir yöntemle oluştuğunu. Biz baldini, parfümör, çıkaracağız sirkeci Pelisiye'nin foyasını meydana. Maskesini sıyırıp alacağız suratından ve de o yenilikçiye eski zanaatın nelere kadir olduğunu göstereceğiz. Kılı kılına aynısını karıştıracağız o son moda parfümünün. O tazının kendisi bile aslında ayıramayacak. Hayır, bu yetmez bize. Parfümü düzelteceğiz. Yanlışlarını bulup ortadan kaldıracağız. Ondan sonra çalacağız başına. Sen şarlatanın tekisin Pelisiye. Adi bir sıçansın sen. Koku, mesleğinde küçük bir sonradan görme, hepsi o kadar. Haydi şimdi iş başına badini. Burun bilensin, duygusallığa kapılmadan koklansın bakalım. Sanatın kurallarınca çözümlensin koku. Bu akşama kadar formülü eline geçirmiş olmalısın. Ve hışımla yazı masasına dönüp kağıt, mürekkep bir de temiz mendil çıkardı. Hepsini yerli yerine koyduktan sonra çözümleme çalışmasına başladı. Şöyle çalışıyordu. Taze parfümle ıslattığı mendili çabucak burnunun az ilerisinden geçiriyor. Bıraktığı koku bulutunun içinden aklını parfümü oluşturan ögelerin aralarındaki karmaşık oran ilişkilerine çok takmadan ögelerden birini ya da birkaçını yakalamaya çalışıyor. Sonra mendili kolunu iyice uzatıp burnundan uzak tutarken bulduğu ögenin adını çarçabuk yazıyor. Sonra mendili yeniden burnunun ucundan uçurup bir koku parçası daha yakalıyordu. Sonra gene. 13. 2 saat durmadan çalıştı. Hareketleri gittikçe daha telaşlı. Kaleminin kağıtta bıraktığı iz gittikçe daha savruk bir görünüm alıyor. Flakondan mendiline döküp burnuna tuttuğu parfümün dozu gittikçe yükseliyordu. Şimdi hemen hemen hiç koku alamaz olmuştu. Soluduğu uçucu maddelerden uyuşmuştu. Çalışmaya başlarken kuşkusuz biçimde sapladığına inandığı şeyleri bile duyamıyordu artık. Koklamayı sürdürmenin anlamsız olacağını biliyordu. Hiçbir zaman ortaya çıkaramayacaktı bu son moda parfüm bileşenlerini. Bugün artık kesinlikle olmazdı. Ama yarın burnu Allah'ın izniyle dinlenmiş olduğunda bile çıkaramayacaktı. Hiç öğrenememişti bu çözüp ayıştırıcı koklama işini. Kokuları parçalamak ona alabildiğine ters gelen bir uğraştı. Bir bütünü iyi ya da şöyle böyle örüştürülmüş bir birliği basit, yetersiz parçalarına bölmekti. Buysa ilgilendirmiyordu onu. Artık uğraşmak istemiyordu. Ama eli makine gibi sürdürüyordu bin kere yapıla yapıla artık alışılmış ve zarif hareketlerle dantelli mendili ıslatıp sallamayı, sonra sallayarak yüzünün karşısından geçirmeyi, yine makine gibi her seferinde koku yüklü havadan içine bir ölçü çekiyor, sonra sanatın kurallarına uygun biçimde kesik kesik bırakıyordu. Ta ki burnu onu bu çileden kurtarıncaya kadar. Bir alerji tepkisiyle içinden şişip kendi kendini bağımlı mutupayla tıkanmış gibi kapatmıştı organ. Şimdi artık hiçbir koku, neredeyse soluk bile alamıyordu. Ağır bir nezle geçiriyormuşçasına lehimlenmişti burun. Gözlerinin ucundaysa gözyaşı damlacıkları birikiyordu. Cennetin göğün tanrısına şükürler olsun. Şimdi vicdanı rahat bırakabilirdi işi. İşte görevini yapmıştı elinden geldiğince. Sanatın bütün kurallarına uygun biçimde ve nice kereler olduğu gibi başarısızlığa uğramıştı. Ultra proste nemo obligator. Paydos, yarın Pelisiye'ye adam gönderip büyük bir şişe Amorelli sake aldıracak. Bununla Verhamon'un yazı altlığını koklayacaktı. Öyle istememiş miydi? Ve sonra bavulcunu eline alıp işinde eski moda sabunları, sentbonları, pomutları, saketleriyle kocamış düşeslerin salonlarını dolaşacaktı. Ve günün birinde kocamış düşeslerden sonuncusu, böylece müşterilerinin sonuncusu da ölmüş olacaktı. Ve o zaman zaten kendisi de kocamış olacak, evini satmak zorunda kalacaktı. Pelissier'e ya da yükselme çabası içindeki şu tüccar takımından herhangi bir başka birine. Belki birkaç bin livre geçerdi eline. O zaman bavulunu ya bir ya iki toplayıp o zamana kadar daha ölmemişse karısıyla birlikte İtalya'ya doğru yola çıkacaktı. Ve yolculuğu sağ salim atlatırsa Messina yakınında ucuz bir yerde şehir dışında küçük bir evcik alacaktı. Ve orada ölecekti Giuseppe Badini. Bir zamanlar Paris'in en büyük parfümcüsü, en ağır yoksulluklar içinde. Tanrı her ne zaman uygun görürse o zaman ölecekti ve iyiydi böylesi. Flakonun tıpasını kapattı. Kalemi elinden bırakıp son bir kez ıslak mendille alnını sildi. Uçmakta olan alkolün serinliğini duydu. Bu serinlikten başka hiçbir şey kalmamıştı algılayabildiği. Sonra güneş battı. Badini yerinden kalktı. Jalüziyi açınca vücudu dizlerine kadar akşam güneşine battı. Alevi bitmiş, kor halinde bir meşalenin parlayışıyla aydınlandı. Louvre'un arkasındaki güneşin koyu kırmızı çemberini, şehrin damları üstüne yayılan yumuşak ateşi gördü. Altında ırmak altın gibi parlıyordu. Gemiler kaybolmuştu. Bir de rüzgar çıkmış olacaktı. Çünkü suyun yüzeyine pul pul esintiler düşüyor. Sanki dev bir el şurada burada suya milyonlarca Louis d'Or altını serpiyormuşçasına pırıltılar beliriyor. Bu pırıltılar gittikçe yaklaşıyor. Bir an için ırmağın akış yönü tersine dönmüş gibi oluyordu. Badini'ye doğru akıyordu su. Som altından ışıl ışıl bir sel. Badini'nin gözleri nemlendi, kederlendi. Bir süre olduğu yerde kımıldamadan durup bu şahane manzarayı seyretti. Sonra birden bir atılımla pencereyi açtı, iki kanadını arkasına çarptı ve Pelissier'in parfümünü havada geniş bir yay çizdirerek dışarı attı. Parfümün cüp diye düşüşünü, bu arada suyun pırıltılı halısını, yırtışını izledi. Taze hava doldu odaya. Badini derin bir soluk aldı, burnundaki tıkanıklığın çözüldüğünü fark etti. Sonra pencereyi kapadı. Hemen hemen aynı anda gece oluverdi apansız. O altın pırıltılı şehir ve su manzarası donup kül rengi bir silüete dönüştü. O da bir çırpıda karanlığa gömülmüştü. Badini gene aynı biraz önceki duruşuyla pencereden bakıyordu. Yarın Pelissier'e adam göndermeyeceğim dedi. Ve iki eliyle sandalyesinin arkalığını sıkı sıkı kavradı. Yapmayacağım. Salon salon dolaşmak da yok. Yarın notere gidip evimi ve dükkanımı satacağım. Evet, satacağım. Basta. İnatçı bir oğlan çocuğu ifadesi gelmişti yüzüne. Birden çok mutlu hissetti kendini. Gene o eski genç Badini'ydi. Eskisi gibi cesur, yazgıyla boğuşmaya kararlı. Gerçi boğuşmak bu durumda geri çekilmek oluyordu ama olsun. Çekilmekse çekilmek. Yapacak başka hiçbir şey kalmıyordu ki. Bu berbat zaman başka bir seçenek bırakmıyordu. Tanrı gönderir iyi zamanları da kötü zamanları da. Ama kötü zamanlarda yanıp yakılalım istemez. Erkekçe göğüs gerelim ister. İşte bir işaret vermişti Tanrı. Şehrin o kan kırmızısı altın rengi hayali bir uyarıydı. Harekete geç. Badini çok geç olmadan. Evin daha sapasağlam duruyor. Daha dolu depoların, batmakta olan malzeme iyi bir fiyat koparabilecek durumdasın. Henüz senin elinde kararlar. Messina'da sade bir hayat sürerek ihtiyarlamak değildi gerçi ömür boyu düşlediğim hedef. Ama Paris'te ihtişam içinde batıp gitmekten daha saygıdeğer, daha Tanrı'nın hoşuna gider bir yoldur. Bırak Brojler'in, Kaltoluk'ların, Pelissier'lerin olsun zafer. Giuseppe Badini meydanı terk ediyor. Ama gönlü öyle istediği için terk ediyor. Ve de eğilmeden. Şimdi basbayağı gurur duyuyordu kendisiyle. Bir de sonsuz bir rahatlama. Yıllardan beri ilk kez ensesini sıkıştırıp omuzlarını saygılı bir bükülüşle gittikçe daha çok bastıran o alttan alma kısılması şekli vermişti sırtından. Bir parça bile çabalamadan dimdik, tasasız, serbest duruyordu yerinde ve seviniyordu. Soluğu rahatça geçiyordu burnundan. Odayı tutan Amor ile Sake'nin kokusunu belirgin biçimde duyuyordu. Ama artık bu kokudan öyle etkilenmiyordu. Baldini'nin yaşamını değiştirmişti. Keyfi alabildiğine yerindeydi. Şimdi üst kata karısına çıkacak, ona kararlarını bildirecek, sonra karşıya geçip Nontre mı ziyaret edecek, Tanrı'ya büyüklük edip işaretini gönderdiği ve de kendisine Giuseppe Badini'nin kişiliğine bu inanılmaz gücü bahşettiği için teşekkür olmak üzere bir mum yakacaktı. Delikanlıca denebilecek bir coşkunlukla peruğunu geçirdi dağzak başına, mavi kaftanını giydi üstüne, yazı masasının üstünde duran şamdanı kavradı, çalışma odasından çıktı. Üst kata doğru yürürken tam önünü görebilmek için merdivende yanan yağ kandiliyle elindeki şamdanı yakıyordu ki aşağıda giriş katında kapının çalındığını duydu. Dükkan kapısının İran işi çıngırağı değil, servis kapısının tangur tungur ziliydi bu. Berbat bir gürültü hep rahatsız etmişti onu. Hep söküp yerine sesi daha hoş bir zil takmak istemiş ama her seferinde masrafından kaçınmıştı. Oysa şimdi birden aklına gelen düşünceyle güleceği geldi. Bir önemi kalmamıştı. Bu kulak tırmalayıcı zili de satacaktı evli birlikte. Halefi olacak adam sinirlensindi. Yine tıngırdadı zil. Aşağıya kulak kabarttı. Anlaşılan şöniye çoktan çıkmıştı. Hizmetçi kızın da bakmaya niyeti yok gibiydi. Böyle olunca Badin'in kendisine düşüyordu aşağı inip kapıyı açmak. Sürgüyü çekip ağır kapıyı açtı. Hiçbir şey göremedi. Karanlık mumun ışığını hepten yutuyordu. Neden sonra yavaş yavaş küçük bir karaltı seçebilmeye başladı. Bir çocuk ya da ufak tefek bir delikanlı kolunda bir şey taşıyordu. ''Ne istiyorsun?'' ''Beni Grimal Usta gönderdi. Keçi derisini getirdim.'' dedi karaltı. Yaklaştı. Üzerine üst üste birkaç deri astığı kolunu uzattı Badin'e doğru. Badin'i ışıkta gözleri ürkek ürkek bekleyen bir çocuk yüzü seçebildi. Duruşu eğriydi. Uzattığı büyük kolunun ardında dayak bekleyen biri gibi saklanıyordu sanki. Çocuk Grönu'ydu. 14. Yazı altlığı için gereken keçi derisi. Badin hatırladı. Deriliği birkaç gün önce Grimal'den ısmarlamıştı. Kont Verramon'a yapılacak İspanyol derisi için kullanılmak üzere en hasından, en yumuşağından yıkanır deri. Tanesi 15 frank. Ama şimdi ihtiyacı kalmamıştı artık. Bu harcamayı yapmasa da olurdu. Öte yandan çocuğu öyle gerisin geri yollayıverirse, kim bilir, bu da elverişsiz bir izlenim yaratabilirdi. Söylentiler çıkardı. Badin'in güvenilir yanı kalmamış. Badin artık sipariş alamıyormuş. Badin artık ödemelerini yapamıyormuş. Bu da iyi olmazdı. Hayır, hayır. Çünkü böyle bir durum belki de dükkanın satış değerini düşürürdü. En iyisi bu bir işe yaramayacak keçi derilerini almaktı. Zamanı gelmeden hiç kimsenin öğrenmesi gerekmezdi. Badin'in yaşamını değiştirdiğini. Gir içeri. Çocuğu içeri aldı. Badin şamdanla önde. Grönü elinde derilerle arkasında dükkana geçtiler. Grönü bir parfümeriye, kokuların ayrıntı değil, düpedüz bütün ilginin merkezi olduğu bir yere ilk kez ayak basıyordu. Tabii bütün parfüm ve aktar mağazalarını biliyordu. Geceler boyunca şehrin cam mekanlarının karşısında beklemiş, burnunu kapılarının aralıklarına dayamıştı. Buralarda satılan bütün kokuları biliyordu. Bunlardan kafasının içinde en harika parfümleri karıştırmıştı bile. Bu durumda yeni bir şey beklediği yoktu. Ama nasıl müziğe yetenekli bir çocuk orkestra yakından görmeye ya da kilisede orgun arkasındaki klavyenin gizlendiği galeriye çıkmaya can atarsa, Grönu'da bir parfümeriyi içeriden görmeye öyle can atıyordu. Onun için Baldini'ye deri götürüleceğini duyduğunda bu işi üstlenebilmek için elinden geleni yapmıştı. Ve işte şimdi Baldini'nin dükkanında, Paris'teki en küçük mekanda, en çok sayıda koku hammadesinin bir araya geldiği yerdeydi. Önü sıra uçup giden mum ışığında fazla bir şey göremiyordu. Sadece üzerinde terazisiyle tezgahın gölgesini, tas üstündeki iki balıkçıl kuşunu, müşteriler için konmuş bir koltuğu, duvarlardaki karanlık rafları, pirinç araç gerecin bir de kavanozlara, potalara yapıştırılmış beyaz etiketlerin üstündeki kısacık pırıldayışını. Daha caddedeyken duyduğundan fazla bir koku da duymuyordu. Ama bu yere egemen olan ciddiyeti, insanın kutsal sözünün Grenouille için herhangi bir anlam taşıdığını bilse, kutsal diye nitelendirmek isteyeceği ciddiyeti, her parça mobilyaya, her alete, kavanozlara, şişelere, kaselere silmiş o buz gibi ciddiyeti, zanaatın o soğukkanlı kuruluğunu, o iş ruhunu hemen sezinlemişti. Ve öyle Badin'in ardı sıra Badin'in gölgesinde giderken, gölgesinde çünkü Badin onun yolunu ışıtmak zahmetine girmiyordu, aklına yerinin burası olduğu, başka hiçbir yer olmadığı ve burada kalacağı, kalıp burada dünyayı yerinden oynatacağı düşüncesi geldi. Bu tabii gülünecek ölçüde kibirlice bir düşünceydi. Öyle ipini koparıp gelmiş, kimin nesi olduğu belirsiz bir tabakhane uşağının bir koruyanı kollayanı olmadan, zanaat düzeni içinde en küçük bir yeri olmadan Paris'in en tanınmış koku maddeleri mağazasına kapılanmak umudunu haklı gösteren hiçbir şey yoktu. Hele hele bildiğimiz gibi ticarethanenin elden çıkarılması kararlaştırılmış iken. Ama Grenouille'un kibirlice düşüncelerinde dile gelen şeyin de bir umut olması söz konusu değildi. Kesin bir kanıydı bu. Bu dükkandan diyordu bu kanı ona, ancak Grimal'den elbiselerini almak için çıkacaksın, bir daha çıkmayacaksın. Kene kan kokusu almıştı. Yıllarca sessiz durmuş, içine kapanmış, beklemişti. Şimdi ne olursa olsun diye bırakıyor kendini, düşüyordu. Bu tamamen umutsuz durumda. Onun için de böylesine büyüktü içindeki güven. Dükkanı bir uçtan bir uca geçmişlerdi. Baldini ırmak tarafındaki bir bölümü depo, bir bölümü atölye ve laboratuvar olarak kullanılan, sabunların kaynatılıp pomatların kotarıldığı, göbekli şişelerde kokulu suların karıştırıldığı arka odanın kapısını açtı. ''Şuraya'' dedi. Pencerenin önündeki büyük bir masayı göstererek ''Şuraya koy.'' Grünuy, Baldini'nin gölgesinden çıktı. Derileri masaya koydu. Sonra bir sıçrayışta önce durduğu yere döndü. Baldini ile kapının arasında dikildi. Baldini biraz daha durdu masanın başında. Mum damlamasın diye şamdanı ötede tutmuş, parmağının sırtını derinin pürüzsüz düzeyinde gezdiriyordu. Sonra en üsttekini tersine çevirdi. Elini derinin kadifemsi, hem kaba hem yumuşak iç yüzeyinde dolaştırdı. Çok iyiydi bu deri. Sanki İspanyol atlığı yapmak için yaratılmıştı. Kururken hemen hemen hiç çekmeyecekti. Usulünce kup papyeden geçirilirse yumuşaklığını yeniden kazanacaktı. Daha baş parmağıyla işaret parmağı arasında bastırmasıyla anlıyordu. 5 yıl, 10 yıl tutardı aldığı kokuyu. Çok çok iyi bir deriydi. Belki de eldiven yapardı. 3 çift kendine, 3 çift karısına, Messina yolculuğu için. Elini geri çekti. İş masasını görmüşü insanın içini kaldırıyordu. Nasıl da hazırdı her şey. Koku banyosu için gereken cam küvet, derinin kurutulacağı cam levha, tentürün karıştırılacağı çanaklar, hava neliyle spatula, fırça, kup, papye, makas. Sanki nesneler sırf karanlık olduğundan uyuyorlarmış da yarın gene uyanacaklarmış gibiydi. Belki masayı da götürmeliydi Messina'ya. El aletlerinin bir bölümünü de, yalnız en önemli parçaları. İnsan iyi oturur, iyi çalışırdı bu masada. Meşe tahtasından yapılmıştı. İskeleti de öyle çapraz girişliydi. Azıcık olsun titremez, sallanmazdı. Ne bir asite, bana mısın derdi, ne bir yağ, ne de bıçağı. Onu Messina'ya götürmekse bir servet harcamak demekti. Gemiyle bile olsa. Onun için de satılacaktı masa. Evet, masa yarın satılacaktı ve üstünde, altında, yanında, yöresinde ne varsa onlar da satılacaktı. Çünkü kendisi, Baldini, gerçi yufka yürekliydi ama aynı zamanda güçlü bir kişilik sahibiydi de. Bunun için ne kadar zor gelirse gelsin kararını uygulayacaktı. Gözlerinde yaşlarla veriyordu her şeyini ama gene de verecekti çünkü böylesinin doğru olduğunu biliyordu. Bir işaret almıştı. Gitmek için döndü. Karşısında o ufak, boy fukarası insan duruyordu. İyice unutmuştu bile onu. Deri iyi dedi Baldini. Ustana söyle, deri iyi. Ben birkaç gün içinde gelip parasını vereceğim. Baş üstüne dedi Grönuy. Durduğu yerden ayrılmadan atölyesinden çıkmaya hazırlanan Baldini'nin yolunu kesiyordu. Baldini şaşırır gibi oldu ama nereden aklına gelirse gelsin çocuğun davranışını küstahlığına değil utangaçlığına yordu. Ne var diye sordu. Daha bir diyeceğin mi var? Ha? Söyle hadi. Grünuy eğri büğrü duruyor, görünüşte ürkekliğini açığa vuran ama aslında sinip beklemenin uyanıklığından doğan o bakışla Badini'ye bakıyordu. Sizde çalışmak istiyorum Badini Usta. Sizin yanınızda, sizin işinizde çalışmak istiyorum. Yalvarır gibi değil, bildirir gibi söylenmişti bu sözler. Söylenmiş de değildi aslında, püskürtülmüş, yılan hışıltısıyla ortaya fırlatılmıştı. Bir kez daha yanıldı Badini. Grünuy'un tüyler ürpertici, özgüvenini çocukça bir çolpalığa gördü. Gülümseyerek tatlılıkla baktı yüzüne. Sen tabak çırağısın evladım dedi. Bende tabak çırağına göre iş yok. Benim kendi kalfam var. Çırağa ihtiyacım da yok. Siz bu keçi derilerini kokulandırmak istiyorsunuz değil mi Badini Usta? Benim getirdiğim derileri kokulandırmak istiyorsunuz öyle değil mi diye sordu. Dişlerinin arasından hışıldayarak sanki Badini'nin yanıtını hiç duymamış gibiydi. Evet öyle dedi Badini. Pelisye'nin Amorle sakesiyle mi? Diye sordu Grünuy ve daha bir büzüştü durduğu yerde. O anda sessiz bir dehşetle sarsıldı Badini'nin bütün bedeni. Kendi kendine oğlan bunu nereden bilebilir diye sorduğu için değil, sırf bugün sırrını çözmeye başaramadığı o nefretli parfümün adı geçtiğinden. Böyle bir saçmalık da nereden aklına geliyor? Ben mi yabancı bir parfüm kullanacakmışım bir siparişi? Kokuyorsunuz da ondan diye hışıldadı Grünuy. Alnınızda izi var. Hele elbisenizin sağ cebinde bir mendil var ki sırılsıklam. İyi değil o Amorle Sake. Kötü bir parfüm. İçindeki bergamotu çok fazla. Biberiyesi de fazla. Gül yağı az gelmiş. Ya dedi konuşmanın böyle kesin bir gidiş almasına iyice şaşıran Badini. Daha başka? Portakal çiçeği, lim, karanfil, misk, yasemin, alkol bir de adını bilmediğim bir şey. Şurada bakın şu şişede diye parmağıyla karanlığın içinde bir noktayı gösterdi. Badini şamdanı söylenen yöne tuttu. Bakışları çocuğun işaret parmağını izledi. Rafta duran kirli sarı bir balzamla dolu bir şişeye ulaştı. Aselbent diye sordu. Grünuy başını salladı. Evet o var içinde. Aselbent. Sonra bir kasılma geçiriyormuş gibi büzüştü. Kendi kendine en azından bir 10-15 kez Aselbent sözcüğünü tekrarladı. Aselbent, Aselbent, Aselbent, Aselbent. Baldini mumu Aselbent diye sayıklayan bu insan yumağına doğru tuttu, düşündü. Ya deli, ya sahtekar haydutun teki, ya da olağanüstü bir yetenek. Çünkü saydığı maddeler belli oranlarda olabilirdi. Amorle Sake parfümünün içinde çok olasıydı. Gül yağı, karanfil, aselbent. Bu üç bileşendi. Bugün öğleden sonra onca kafa çatlatarak aradığı bunlar olunca kendisinin de doğru olarak bulduğuna inandığı öbür ögeler bir anlam kazanıyor. Güzel, yuvarlak bir pastanın parçalarıymışçasına bir bütün oluşturuyorlardı. Şimdi geriye bunların birbiriyle hangi oranlar içinde bir araya getirileceği sorusu kalıyordu. Bunu ortaya çıkarabilmek için günlerce deney yapması gerekirdi Badini'nin. Korkunç bir işti. Neredeyse parçaları tanımlamaktan daha beter. Çünkü şimdi ölçmek, tartmak, not tutmak ve bütün bunları yaparken çok ama çok dikkat etmek gerekliydi. Çünkü en küçük bir dikkatsizlik, pipetin bir titremesi, damlaları sayarken bir yanılma her şeyi bozabilirdi. Boşa giden her deney ise dünyanın parasına mal olurdu. Bozuk çıkan her karışım küçük bir servet demekti. Bu ufak tefek herifi bir sınayacak, ona Amorle Saike'nin kesin formülünü soracaktı. Bilirse gramı gramına, damlası damlasına bilirse o zaman Badini'nin yanına girip iş sahibi olabilmek için herhangi bir yoldan Pelissier'in reçetesini ele geçirmiş düzenbazın biri olduğu ortaya çıkacaktı. Ama formülü şöyle böyle bulabilirse bir koku dehasıydı ve böyle biri olarak Badini'nin meslek açısından ilgisini çekerdi. Hayır, Badini'nin bir kere verdiği işi bırakma kararını yeniden gözden geçirecek değildi. Onun için önemli olan Pelissier'in parfümü falan değildi. Çocuk ona bu parfümden litrelerce sağlasa bile Kont Verhamon'un bir İspanyol derisini onunla kokulamayı aklının ucundan bile geçirmezdi ama... Ama insan ömrü boyunca parfümcülük yapmışsa, ömrü boyunca kokuların bileşimiyle uğraşmışsa bir saat içinde bütün meslek şevkini sıkıp atamazdı ya. Onu ilgilendiren şey bu Allah'ın belası parfümün formülünü bulmaktı. Dahası kokuyu alnından okuyan bu tekinsiz çocuğun yeteneğini araştırmaktı. Bu işin arkasında ne var bilmek istiyordu. Düpedüz merak içindeydi. Bunun anlaşılan pek hassas senin delikanlı dedi Baldini. Grenoy'un aselben sayıklaması geçince sonra atölyeye dönüp şamdanı dikkatle çalışma masasına yerleştirdi. Kuşkusuz pek hassas burnun ama... Paris'in en iyi burnu bendedir Badini Usta diye sözünü kesti Grenouille. Ben dünyanın bütün kokularını, Paris'te olanların hepsini bilirim. Yalnız kimisinin adını bilmiyorum ama o adları da öğrenirim. Zaten kokular içinde adı olanlar o kadar çok değil. Topu topu birkaç bin. Hepsini öğreneceğim o bazlamın adını da hiç unutmayacağım. Aselbent, bazlamın adı Aselbent, Aselbent, Aselbent. Sus diye bağırdı Badini. Ben konuşurken sözümü kesme. Sesin fazla çıkıyor senin. Pek de büyük konuşuyorsun. Hiç kimse bilmez bin kokuyu adıyla sanıyla. Ben bile bin değil, ancak birkaç yüz kokuyu adıyla bilirim. Çünkü mesleğimizde birkaç yüzden fazla koku yoktur. Geri kalanlara koku denemez. Uzunca süren konuşması sırasında neredeyse vücutça gelişip serpilen, hatta heyecanı içinde bir ara hepsini betimleyebilmek için eliyle koluyla havada daireler çizen Grenouille, Badini'nin yanıtını duyunca anında yine kendi üzerine kapandı. Küçük kara bir kurbağa olup kapının eşiğinde kımıldamadan beklemeye koyuldu. Ben diye devam etti Badini. Tabii çoktan biliyorum Amorle Saike'nin aselbent, gül yağı, karanfil, ayrıca bergamot, biberiye özü vesaireden oluştuğunu. Bunu bulmak için dediğim gibi az buçuk hassas bir burundan fazlası gerekmez. Olur ha, belki Tanrı sana da birçoklarına verdiği gibi, yani senin yaşında birçok insana verdiği gibi böylece az buçuk hassas bir burun vermiştir. Oysa bir parfümcüye, sözünün burasında işaret parmağını havaya kaldırdı Badini, göğsünü kabarttı. Bir parfümcüye gereken öyle az buçuk hassas bir burundan öte bir şeydir. Ömür boyu eğitimden geçmiş, yanılmadan çalışan, sahibine en karmaşık kokuları bile içlerindeki maddelerin çeşitleri, miktarları bakımından kesin biçimde çözümleme, hem de yeni, bilinmedik koku karışımları yaratma olanağı veren bir koklama organıdır ona gereken şey. Böyle bir burun. Bunu derken parmağıyla kendi burnuna dokundu. Böyle bir burunla doğmaz insan delikanlı. Böylesini sebatla, çalışkanlıkla elde etmek gerekir. Yoksa söyle ha, deyince söyleyebilir misin bakalım? Amorle Saike'nin tam formülünü. Hı? Söyleyebilir misin? Grenouille karşılık vermedi. Ya da şöyle, yaklaşık olarak anlatabilir misin bana dedi Badini. Ve biraz öne eğildi, kapıda duran kurbağayı daha iyi görebilmek için. Hani şöyle aşağı yukarı bir tahmin olarak. Ha? Konuşsana, Paris'in en iyi burnu. Ama Grenouille susuyordu. Gördün mü dedi Badini, hem hoşnut hem de hayal kırıklığı içinde. Doğruldu gene. Söyleyemiyorsun. Tabii söyleyemezsin. Nasıl söyleyebilirsin ki? Sen öyle yemek yerken içindeki maydanoz mu, dereotu mu onu fark eden birisin. Tamam, bu da az şey değil. Ama bu aşçı oldun demek değildir ki. Her sanatta ve her zanaatta, bak gitmeden bunu aklına yaz, yetenek hiçbir şey ifade etmez. Ama deneyim, alçak gönüllülükle, çalışkanlıkla elde edilmiş deneyim her şeydir. Masanın üstündeki şamdanı almaya davranmıştı ki kapının oradan Grenouille'un kısık çatlak sesini duydu. Formül nedir bilmiyorum usta. Formül nedir bilmem ben ama başka her şeyi biliyorum. Formül her parfümün A'sı ve Z'sidir diye karşılık verdi Badini sert bir havayla. Çünkü bu konuşmayı bitirmek istiyordu artık. İstenen o belli, özel kokunun ötekilerden apayrı bir kokunun meydana gelmesi için tek tek hangi maddelerin hangi oranda karıştırılacağını titizlikle belirten yol göstericidir. Reçetedir senin anlayacağın. Formül, formül diye tekrarladı Grönül. Çatlak karga sesiyle durduğu yerde biraz büyüdü. Bana formül gerekmez. Reçetesi burnumun içinde benim. Yapayım mı onu size usta ha? Yapayım mı? Ama nasıl diye bağırdı Badini. Sesini iyice yükselterek mumu cücenin suratına doğru tuttu. Nasıl yapacakmışsın ki? Grönül ilk kez irkilip geri çekilmedi. Hepsi burada. Gereken her şey. Bütün kokular var burada. Bu odada hepsi dedi gene karanlığı göstererek. İşte gül yağı, işte portakal çiçeği, işte karanfil, işte biberiye. Elbette var hepsi diye kükredi Badini. Hepsi var ama diyorum ya sana taş kafalı. Formül olmayınca bir işe yaramaz bunlar. İşte yasemin, işte alkol, işte bergamot, işte aselbent diye hırıldamasını sürdürdü çocuk. Saydığı her isimle birlikte şişelerin olduğu rafların olsa olsa hayal meyal seçilebildiği karanlık odanın içinde başka bir noktayı gösteriyordu. Sen anlaşılan geceleyin de görüyorsun ha diye üstüne yürüdü Badini. Yalnız Paris'in en hassas burnu değil, en keskin gözleri de sende öyle mi? Kulakların o kadar iyi değil de az buçuk olsun işitmeye yetiyorsa aç da iyice dinle. Ufak bir düzen bastın sen. Herhalde bir şeyler kaptın Pelisiye'den, casusluk ettin onun yanında değil mi? Sonra da geldin, bana yutturacağını sanıyorsun demek. Grönoy şimdi gövdesindeki bütün katlamaları çözmüş, hani bütün boyuyla hafifçe ayrılmış bacaklar, hafifçe açılmış kollarla kapıya dikilmişti. Öyle ki bir yandan pervaza, bir yandan eşiğe sıkı sıkıya tutunmuş kara bir örümceği andırıyordu. Bana 10 dakika verin dedi, oldukça akıcı bir dille. Size amorle sake formülünü yapayım, şimdi hemen ve bu odanın içinde. Usta, bana 5 dakika verin. Ne sanıyorsun, atölyemde oyun mu oynatacağım sana? Hem de bir servet değerindeki esanslarımla ha? Evet dedi Grönoy. Hah diye seslendi Baldini, içindeki bütün havayı bir kere de çıkararak. Sonra derin bir soluk aldı, örümceği andıran Grönoy'a uzun uzun baktı. Düşündü. Aslında hiç fark etmez diye geçirdi içinden. Yarın nasıl olsa her şey bitiyor. Gerçi bu söylediğini yapamayacağımı biliyorum. Olabilir mi? Hiç öyle bir şey. Yoksa büyük frangipaniden de büyük olması gerekirdi. Ama zaten bildiğim bir şeyi niçin gözlerimde de görmeyeyim ki? Yoksa olur ya, gün gelir Messina'da insanlar ihtiyarlayınca bir garip oluyor. En çılgınca fikirlere saplanıyorlar. Karşıma bir koku dehası. Tanrı'nın ihsandan payını bolca almış bir varlık çıkmıştı da anlamamıştım diye içime dert olur. Olacak şey değil. Aklımı bana söylediğini dinleyecek olsam hiç mi hiç olacak şey değil. Ama mucize diye de bir şey var. Orası kesin. Evet, günün birinde Messina'da ölürken döşeğimde aklıma şu düşünce gelirse. Vaktiyle Paris'te o akşam olan bir mucizeydi de gözlerimi kapadım. Hiç hoş olmaz Badini. Deli olan birkaç damla gül yağıyla misk tentürü ziyan edecekmiş. O kadarını sen kendin de ziyan edecektin. Pelisiye'nin parfümüne gerçekten taksaydın aklını. Hem birkaç damla ziyan olmuş ne önemi var? Gerçi çok para, çok para ama bilginin güvenilirliği ve huzur içinde geçecek bir ihtiyarlık karşısında. Bana bak dedi sesinde yapay bir sertlikle. Bana bak. Ben adın ne bakayım senin? Grönoy dedi Grönoy. Jean-Baptiste Grönoy. Ya dedi Badini. Öyleyse beni dinle Jean-Baptiste Grönoy. Düşündüm. Sana bu fırsatı, ileri sürdüğün şeyi kanıtlama fırsatını hemen şimdi vereceğim. Bu aynı zamanda senin için başarısızlıkla, burnu sürtülerek de olsa alçak gönüllülüğü öğrenme fırsatı olacak. Alçak gönüllülük ki senin şu genç yaşında daha pek gelişmemiş olması hoş görülebilir. Geleceğin bakımından içinde bulunduğun mesleğin ve zümrenin bir üyesi olarak, koca olarak, tebaadan biri olarak, insan olarak ve de iyi bir Hristiyan olarak gelecek hayatı bakımından vazgeçilmez bir erdemdir. Ben senin bu dersi alman için doğacak masrafları karşılamaya hazırım. Çünkü belli nedenlerden ötürü içimden bağış yapmak geliyor bugün. Hem kim bilir gün olur da şu sahneyi hatırlayacak olursam belki biraz neşelenirim de. Ama bana bir oyun oynayabileceğini sanma. Giuseppe Baldini'nin burnu yaşlıdır ama keskindir. Senin karıştıracağın şeyle bu nesne arasındaki böyle derken cebinden amorle sake içmiş mendili çıkardı. Grönoy'un yüzüne doğru salladı. En küçük farkı bile anında saptayacak kadar keskindir. Yanaş bakalım Paris'in en iyi burnu. Yanaş şu masaya da göster elinden geleni. Ama dikkatli ol. Bir şey devireyim düşüreyim deme başıma. Dur dokunma bir şeye. Önce ışık yakayım. Bu küçük deneyimiz için çok aydınlık olmalı ortalık değil mi? Bunları deyip büyük meşe masanın ucunda duran öbür iki şamdanı aldı, yaktı. Üç şamları da masanın arka uzun kenarına yan yana yerleştirdi. Deriyi bir yana itti, masanın ortasını boşalttı. Sonra sakin olduğu kadar çabuk hareketlerle çalışmanın gerektirdiği gereçleri, büyük yüz yuvarlak harmanlama şişesini, cam huniyi, pipeti, küçük ölçü bardağını, büyük ölçü bardağını durdukları küçük ayaklıktan aldı geldi, meşe tablaya düzenlice dizdi. Grenouille bu arada kapı pervazından çözülmüştü. Daha badinin şatafatlı nutkunu verirken akıp gitmişti. Üzerindeki tutuk, pusuda yatan sinmişlik. Tek işittiği badininin olumlu yanıtıydı. İnat edip bir ödün koparmış ama bu ödüne eklenen kısıtlamalara, koşullara, ahlaki uyarılara omuz silken bir çocuğun kaynayan coşkusuyla işittiği bir şey vardı. Evet. Duruşuna bir rahatlık gelmiş, ilk kez bir hayvandan çok insana benzer bir halde badininin sözlerine katlanmıştı. İstediğine karşı durmayan bu adamı çoktan avucunun içine aldığını biliyordu. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.